Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca dünyanın farklı yerlerinden buraya gelip, üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilerek burada bulunup, sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde yayına katıldığınız için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa, o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabahilayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın da başlayalım artık. Çünkü sorumluluğumuz çok büyük. Başarının tamamını kendine çekmeyi, sahiplenmeyi çok iyi bilen iktidar klasik numarasını yaptı yine dün akşam Sağlık Bakanı eliyle ve Türkiye'de giderek yayılan koronavirüs vakaları ile ilgili sorumluluğu itinayla 84 milyona böldü. Bu sabah dünkü yayını izlememiş olabilirsiniz. Dün Sağlık Bakanı'nın ki doktor olduğunu söylüyorlar kendilerine ama ben çok inanmıyorum, öyle görünmüyor. Onun 84 milyonda bir olarak size de kaskalladığı sorumluluğunuza bu sabah sahip çıkacaksınız. Onun için en azından yayının sorumluluğunu yerine getirelim. Yayının paylaşımını yapın ki diğer dostları çağıralım. Bu gerçekten sizin sorumluluğunuz. Hani benim bulduğum, uydurduğum bir şey değil ama sizin sorumluluğunuz. Dün yeni vakalarla birlikte son durumu açıkladı Sağlık Bakanı ve o kadar komik bir şey ki yani İnsanlara ikna etmeye çalışırken bir yandan isterseniz tesadüf, isterseniz tevafuk deyin, ne derseniz deyin ama sizin tam insanların karşısına çıkıp konuşacağınızı belirttiğiniz, üstelik bununla ilgili haber yaptırdığınız, altını çiziyorum, haber yapılan demiyorum, haber yaptırdığınız saatte yani 19.30'da bir anda televizyon ekranlarının başına geçip yine de ya sonuçta Sağlık Bakanı'dır kardeşim ne diyeceği önemli diyen insanlar bir bakıyorlar ki göklerden gelen bir karar oturuyor masada. Şimdi insanlar haliyle şunu düşünüyorlar, ya salı günü değil miydi Bakanlar Kurulu ya? Salı günü karar verilecekti. Allah Allah, nasıl oldu bu? Sonra bakıyorsunuz ki Libya ile bir toplantı yapılıyor. Libya hükümeti temsilcileri Türkiye'de, onlarla yapılan toplantının sonuçları açıklanıyor. İnsanlar haklı olarak diyorlar ki bana ne ya? Bana ne, canımın derdine düşmüş durumdayım ben. Ama öyle değil işte. Canınızın derdine düşmüş durumdayken Türkiye'de yapılamayan aşıların 150 bin dozunun da Libya'ya yollanacağını söylüyoruz. Göklerden gelen bir karar. Siz haklı olarak diyorsunuz ki ya babanın tarlasından dönüm mü bağışlıyorsun? Senin değil ki aşı. Eğer biz bu aşının üreticisi bir ülke olsak ki bunun peşindeyiz biliyorsunuz. Bizim dışımızda bunu kovalayan kalmadı. Herkes ümidi kesti. Ümitle alakası yok bunun kardeşim. Söylediğin yalanın hesabını vereceksin. Türkiye'de 3 aşının ikinci faza üretimde, ikinci faza çalışmalarda ikinci faza geçtiği söylenmişti. Bizim aşı üretimimiz var. Öyle deniyor. O zaman çıkart. O aşıyı göster. O aşıyı diyelim ki 600 milyon doz ürettin. 400 milyon dozunu bağışla. Herkese, aklına kim geliyorsa. Bağışla. Sık. Düğünde hani geline altın takan, sonra da para saçan gelinin dayısı gibi saç hatta. Hiç fark etmez. Ama dışarıdan parayla aldığımız, üstelik 2 haftada bir çıkıp ağladığın, aşı alımı çok zor, dünyada aşı adaletsizliği var, gelişmemiş ülkelerde durum bu, gelişmiş ülkelerde bu, aşı üzerinden kapitalizm tanımı yap sanki çok anlarmış gibi. Ama 150 bin dozunu çıkart, Libya'ya ver. Elbette şuna da çok güveniyor. Yani kendi yandaşları koşulsuz destekleyeceği gibi bunu, özellikle sosyal medya üzerindeki bir grup Pokemon'da, yani insanlık öldü mü falan diye bir araya gelecek. İnsanlık öldü. Üstelik öyle bir ölüyor ki insanlık, o kadar hızlı ölüyor ki tarif edebilmek artık giderek daha da güçleşiyor. Ama 19.30'da kendi konuşacağı saati de seve seve reisine, liderine, sebebi hilkatine veren değil aslında, haberi bile yoktur. Yani ona sadece talimat gelmiştir 19.30'da sen konuşmuyorsun diye. O kadar, ne olduğunu bile soramamıştır muhtemelen. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çıkıp çünkü insanlığın ölümünü anlattı bize. Üstelik Türkiye'de gerçekleşen rakamlarla anlattı. Dedi ki 3 milyon 800 bin kabaca vakaya rastlandı bugüne kadar Türkiye'de. Ve 33.702 vefatımız var. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki bu sayı doğru değil. 33.702 vefat doğru değil. Bakan kendi de biliyor bunu. Ayrıca söylesen itiraz da etmeyecek. Çünkü baştaki, hatırlayın, bundan 8-9 ay önceki vaka ayrı, hasta ayrı ayrımını yapan, o saçmalığı çıkartan da kendisi olduğu için bu ölümlerin sadece bu kadarla sınırlı olmadığını çok iyi biliyor. Yani bizim kaybımız 33.702 değil. Keşke bir tane bile olmasa. Ama 33.702 gerçek rakam değil. Biz bunun en az 2 ile çarpılması gerektiğini biliyoruz. Ve denildi ki, kendi sözünden söyleyeyim de hani içinden cımbızladılar. Klasik numaraları biliyorsunuz hepsinin. İçinden cımbızladılar denilmesin. Kendisine soruldu. Yani vaka sayılarının sorumlusu vatandaş mı diye, üstelik hard diye soruldu. Dedi ki sorumlu hepimiziz. 84 milyon. Son haftalarda çok sayıda mutant virüs tespit ettik. Yeni vakaların %85'i İngiltere mutasyonu kaynaklı. Bir dakika. Şimdi burada çok saçma bir şey var. Dikkatinizi çekti çekmedi bilmiyorum ama %85'i İngiltere mutasyon kaynaklı virüsün Türkiye'ye ulaşımı ne yolla olmuş olabilir? Bunu düşünmek zorundayız. Sonuçta turistlere sokağa çıkma yasağı falan yok. Ve biz kabul ettiğimiz turistlerle aslında bu yayılımı teşvik ediyoruz. Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları sokağa çıkamazken onlara kısıtlı olan saatlerde turistler için böyle bir şey uygulanmıyor biliyorsunuz. Bu %85 İngiltere mutantı acaba Türkiye'de yayılımını bu saikle sağlamış olabilir mi? Bu sorulardan bir tanesi ama en önemli sorun sorumluluğumuz. Hatırlıyor musunuz, size bir şey anlatmıştım. 1980'de 12 Eylül faşist darbesi olduktan sonra Türkiye'de çok tuhaf bir durum yaşanmıştı. Şöyle, insanların korkuları da kullanılarak 1982 Anayasası zorunlu gönüllülük esasıyla kabul ettirilmişti. O kadar büyük bir halk çoğunluğuyla kabul edildi ki insanlar artık itiraz edemesin istendi. Ne söylesen ne de kim sen de kabul ettin deyip çıkıyorlardı işin içinden. Oysa hepimiz biliyoruz ki o korkuyla insanların tepesine çıkarak süngü gücüyle kabul ettirilmişti o faşist anayasa. Ve anayasanın temel ruhuna baktığınız zaman, bunu ben söylemiyorum, benim haddim değil. Ama anayasa hukuku uzmanlarının da söylediği şey şu: dünyada içinde hak barındırmadan ödev yük önemli anayasa metinlerinden bir tanesi. Her şey senin sorumluluğunda. Sen yapacaksın. Yani öyle bir sorumluluğun var ki ne olduğunu tanım olarak çok bilmiyorsun. Sadece üzerinde büyük bir yük var. Vatandaş olmak öyle kolay değil. Sonradan yapılan tanımıyla yan gelip yatma yeri değil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Ama haklarım ne diye sorduğun zaman hakkın faşist dönem anayasasının tanıyabileceği kadar. Ve ne acı ki o gün tanımlanan hakların pek çoğunun bugün gerisine düşmüş durumda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Hepimiz. Ve burada o tanımlı anayasadan hareketle hepimize aynı şey anlatılıyordu. Ödevlerini yerine getir, hakkına sonra bakarız. Dün Fahrettin Koca'nın, Sağlık Bakanı'nın hekim olduğu söyleniyor ama ben dediğim gibi inanmıyorum. Yani hekim olsa böyle davranmaz, mümkün değil çünkü. Tıp fakültesini bitirmiş olabilir. Ama tıbbı bitirmek hekim olmaya yetmiyor. Hukuk fakültesini bitirmenin adil bir insan olmaya yetmediği gibi. Ve tam bunun içinde 84 milyonun sorumluluğu paylaşılabilecek bir şey değil bence. Çünkü daha önce burada anlatmıştım. Sevgili Mertcan Kenro'nun hazırladığı bir grafik, bir istatistikçi, genç bir istatistikçi. Onun hazırladığı o istatistiğe bakıldığı zaman hepimiz çok net görüyorduk ki ayın 24'ünde, yani 24 Mart 2021 Çarşamba günü yapılan Adalet ve Kalkınma Partisi kongresinde ne yaşandıysa, lebalep bir kongre salonu, maşallah, berekallah falan denilerek yapılan, ondan sonra vaka tırmanışı böyle net özetlenebilir haldeydi. Ben de üşenmedim dün gece çalışırken yayına. Dedim ki ya 84 milyonun sorumluluğundan bahsedildiğine göre en azından bu 84 milyonun sevilebilir insanlar olması gerekir, değil mi? Çünkü kongre benim değil. Adalet ve Kalkınma Partisi 7. Büyük Kongres yazıyor toplantı salonunun girişinde. Benle bir alakası yok. Çünkü hani anayasada söylendiği gibi aslında ben bunu hiçbir şekilde açıklamak zorunda değilim ama söyleyeyim. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermedim. Veren verebilir. Ben vermedim. Bundan sonra vermeyeceğimi de söylüyorum. O zaman kongre benim değil. Kapıda da o kocaman bez pankart var. Dedim ki herhalde söylemin içinde hepimizi kucaklayan bir şey olmalı. İş edindim. AKP'nin 7. olağan kongresinde, 7. büyük olağan kongresinde Tayyip Erdoğan'ın söylemine baktım. Dedim ki ulan balkon konuşması gibi bir şey olabilir bu. O zaman 84 milyonu uyarmış ve hepimiz bir araya gelelim, sorumluluğu paylaşalım demiş olabilir. Yani benim gözümden kaçmış olabilir. Çünkü daha önce de söylemiştim ya, bizim evde konuşmuyor. Yani bazıları mesela televizyonda konuştu diyor. Bizde hiç öyle bir şey olmuyor. Bizde konuşmuyor televizyonda. Yani benzer biri çıktığı anda değiştiriyorsun, konuşmuyor. Kongrenin konuşmasında Erdoğan şöyle başlıyor. Yaptıklarımızın ve yapacaklarımızın muhasebesini milletimize arz etmek istiyoruz. Bak, bu cümleyi görünce dedim ki tamam, Tamam ulan ben de bu milletten değil miyim? Hepimiz arz edecek demek ki. Ama devamında MHP'ye ve Devlet Bahçeli'ye Cumhur İttifakı'nda kendileriyle birlikte yürüdükleri için teşekkür ederek devam ediyor. Şimdi ben o Cumhur İttifakı'nın içinde yokum. Bir birey olarak siyasal sorumluluk anlamında zaten olamam parti olmadığım için. Ama destekleyenlerden biri olmadığımı da söylüyorum. Burada zaten boşluğa düşüyoruz. Devamında öyle cümleler söylüyor ki zaten kimi ayırdığını, önce partisel anlamda kimi ayırdığını anlatıyor. Diyor ki, üniversite harçlarını biz kaldırdık. Bay Kemal siz kaldırmadınız, biz kaldırdık. Kim buradaki Bay Kemal? Evet, Kemal Kılıçdaroğlu. E o zaman CHP'lileri de çıkarttı dışarı. Ben CHP'li de değilim, önemli değil. Ama CHP'lileri de dışarı çıkarttı. Yani 84 milyonun içinde çok kabaca en azından 15 milyon civarında, 18 milyon civarında insanı da çıkarttı dışarı. Oy verenler. Onların ailelerini koy ortaya. Hani bunlar CHP zihniyeti, bunlar az çocuk yapmıştır de. Eyvallah 30 milyonu çıkart sadece kenara. Tamam. Sadece onları koy. E sen zaten kabaca 50 milyona düşürdün. 50 milyonun dışında CHP'ye oy vermeyen ama sana da oy vermeyen insanlar var. Çünkü konuşmanın devamında insanlara yönelik hepimizi ilgilendiren bir tane mesaj var. Hepiniz hatırlıyorsunuz. Yastık altındaki döviz altını bana versene. Bende yok ki. E o zaman o hitap ettiğin kitleden de değilim. O da düştü. Biz kaldık mı bir kenarda en az 45 milyon insan kendi başımıza birbirimize boş boş bakan gözlerle? Sorumluluk nasıl benim oluyor ya? Bu beni ilgilendiren bir şey değil. Beceriksizliği sahiplenmekten bu kadar tırsan, siyasal sorumluluğu almaktan bu kadar korkan bir iktidar elbette 84 milyonu adil bir şekilde pay etmek isteyecek bunu. Ama yaptığıyla, tavrıyla, davranışıyla öyle bir noktaya getiriyor ki mevzuyu. Bunu bile anlatabilmek, anlayabilmek mümkün değil. Neden? Gecenin bir yarısı Konya'dan soğan dolu üzerinde Türk bayrağı olan kamyonlar, tırlar hareket etmeye başlıyor. Çünkü deniyor ki insanlara size soğan patates vereceğiz. Sebep? İşte açlıkla, yoklukla mücadele. Bunun için devlet desteğiyle size soğan patates vereceğiz. Ne kadar vereceksin soğan patatesi? Onu sonra belirleriz. Ama vereceğiz. Ben kilosu 85 kuruştan aldım. Çuvallar yaptırdım 25 kiloluk. 25 kiloluk çuval 21 lira 25 kuruşa mal oldu bana. Bir çuval. Sana da bunu bedava dağıtacağım. Bundan üretici mi kazandı? Mümkün değil. Onun üretim maliyetinin 90 kuruşun altında olmasının imkansız olduğunu defalarca Türkiye'deki pek çok tarım uzmanı söyledi zaten. Yani onlar zarar etti. Peki ben kazanacak mıyım? Yani patatesi soğanı almakla? Bir dakika. Eğer kazanacaksam sen bana teröristin malını dağıtmış olmuyor musun? Öyle dedim bu insanlara. Bunlar terörist dedin. Soğanını, patatesini depolarında saklayan insanlar terörist dedin hepimizin karşısına çıkıp. İstemiyorum ben terörist malı. Gerçekten istemiyorum. Sonuçta devletine milletine gönülden bağlı öyle tanımlıyorlar ya. Devletine milletine gönülden bağlı, vergisini günü gününe salak gibi ödeyen ama bununla da tuhaf salakça bir gurur duyan bir insanım ben. Sıradan bir insanım. O zaman olmaz. Senin soğan patates bana uymaz. Onlar da düştü. Soğan patates üreticileriyle birlikte soğan patatesi istemeyen grupta. Olduk mu sana temizinden 50 milyon? Bu hesap tutmuyor ki. Hiçbir yerinden tutmuyor. İşin bir boyutunda da çünkü sağdan soldan aldıkları 3, 4, 5, 6 maaşla geçinen tuhaf tuhaf tipler var. Onlar küçük bir azınlık ama biz son bir ay içinde gördük ki o küçük azınlığın yetiştirmeleri, çömezleri var yanlarında. Ve bunlar korkunç büyük paralarla yaşıyorlar. Altlarındaki arabalar 1,5-2 milyon liradan başlıyor. Yani en kötüsünün bindiği araba 200-300 bin dolarlık arabalar. E ben onlardan da değilim. Olamam ki. Mümkün değil. Yani hiçbirimize uyabilen bir şey değil. Tabaktan çektikleri beyaz pudra şekeri bizim hayalimizde bile olmayan Allah yazdıysa bozsun bir şey. E biz ona da dahil olmadık. Hadi onlar küçük grup diyelim sadece bir 150-200 bin kişi koyalım. Yani biz 50 milyonu değiştirmeyelim ayağın alışsın. Sana son öyle olur. 50 milyon kişinin içindeyiz. Devam ediyoruz ama bununla birlikte Türkiye'de aşılanan bir grup var. Hepimiz çok iyi biliyoruz. Bir grup var ki Adalet ve Kalkınma Partisi kongresi öncesinde gürü halinde hastanelere girip gürü halinde hastanelerden çıktılar. Kim onlar? Bilmiyorum ki ama ben onlardan da değilim. Mümkün değil. Hadi o alt kademeyle birlikte bunları birleştirelim bir 250-300 bin kişi yapalım. Onlar da oldu. Bana o da uymadı. Oradan da çıkamıyorum. Ya ben hiçbir şekilde bu sorumluluğu istesem bile alabilecek durumda değilim ki. Sen ısrarla bana kas kallamaya çalışıyorsun bunu. Tutmaz ki. Bende durmaz. Çünkü bu yaptığın bir balkon konuşması değil, halkın bütününü ilgilendiren bir konuşma yapmak zorundasın. Çünkü hastalık hepimizin. O kadar büyük bir yayılma hızına sahip ki son dönemde. Hepiniz yaşıyorsunuz bunu. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Etrafınızda artık çok yakınlarınızda yani çember member kalmadı. Onlar kırıldı, koptu, bitti. Hepimizin burnunun dibinde vakalar yaşanıyor artık. Biz o gruptanız. Ve o grubun elinde korunmak için tek bir yöntem var. O da yok. Aşı adı. Bütün dünya aldığı aşılarla 200 milyon, 300 milyon, 180 milyon burnumuzun dibinde sürekli işine geldiğinde aşağıladığı İsrail halkıyla ilgili bu sorunu çözmüş durumda. İngiltere onca kapanmanın ardından halkını aşıladığı için sokaklardan görüntü paylaşıp halkın moralini yükseltmeye çalışıyor artık. Rahat olun, toparlayacağız bu işi diye. Bizde bunu kim yapacak? Unutulan bir grup var. Hani diyor ya 84 milyonun sorumluluğu diye. Bakın bugün Bakanlar Kurulu toplantısının ardından bir açıklama bekleniyor. Dün Sağlık Bakanı, hani sabah da söylemiştim ya size, sanki kendi becerebilecek, yapabilecek böyle bir hadde sahipmiş gibi bir takım önlemleri açıklayacağını falan duyurmuştu. Hiçbir önlem falan açıklayamadı. Akşam üzeri kendisinden rol çalan İçişleri Bakanlığı bir takım tedbirler açıkladı. Bugün başlayan, hayırlı olsun Ramazanınız, Ramazan'la birlikte mesela fırınların çalışmasına ilişkin düzenleme söyledi. Dedi ki iftar saatinden 2 saat önce fırındaki çalışmalar bitmiş olacak. Yani sadece satışa geçecekti. Eyvallah. Onlar da anlattı. Biz Sağlık Bakanlığı'nın aşılama konusunda ne yapacağını bilmiyoruz. Özür dilerim, bir şey biliyoruz. Bu sabah itibariyle Libya'ya 150 bin doz aşı yollandı. Bu kadar. Ama unutulan grup, asıl konuşmadığımız grup var. Türkiye'de esnaflar var. Ve o insanlar bugün açıklanacak kararın ardından ne halt edeceklerini Orhan Veli'nin ünlü şiirinde olduğu gibi ne halt edeceklerini kara kara düşünüyorlar. Çünkü şu ana kadar kurulan ortam onlar için verimli olmadı. Hepimiz biliyoruz. Yani son bir yıllık küresel pandeminin içinde sağlıklı bir şey veremedi onlara. Çünkü insanlar başlangıçta birkaç ay zaten bütün dünya hiçbirimiz bilmiyorduk ne olacağını. Ne yapılırsa nasıl bir sonuç çıkacak. Ama bunun ardından ne yapılırsa onun toparlanmasına yol açılacak. El yordamıyla bütün dünya kervan yolda düzülür mantığıyla biraz çözdü. Ama esnaf bugün için şunu çok net biliyor artık. Karar ne çıkarsa çıksın, ne çıkarsa çıksın bir kere mutlaka bir ucu kendinde olacak. Yani o kapanmalarla birlikte dalga geçer gibi söylenen paket servis açık olacak. Sanki bütün dünyada, bırak bütün dünyayı, sadece kendi yaşadığın ili düşün. Kendi yaşadığın ilin içinde iftar saatinde aynı insan grubuna aynı paketleri yetiştirebilecekmiş gibi. Mesela ufacık lokantalar dahil herkesin 350-400 kuryesi, moto kuryesi varmış gibi davranılarak paket servisin açık olduğu söylendi. Bu tutmayacak, bundan eminiz. Ama onun dışında esnafın yaşaması için asıl önemli olan ne? Kaynak. Siz şunu gördünüz mü? Esnafı tamam kapatıyoruz senin dükkanını. Ama dükkanını kapattıktan sonra sana 25 bin lira para veriyoruz. 25 bin Türk lirası. Yeşile alışkınsan eğer. Öyle çünkü hani maaşın dolarla mı alıyorsun, borcun dolarla mı vardı? Diyelim ki maaşın dolarla alıyorsun, borcun dolarla. 3'er bin dolar ateşledim hepinize. Amiyane tabirle. Ve dükkanlarınızı bir ay boyunca kapattım. Bu arada ücretsiz izin düzenlemesinde kaldırdım. 1402 lira değil, insanlar asgari ücret düzeyinde bir para alacaklar. Herkes. Asgari ücret düzeyinde de ödeme yapacağım. Bir ay Türkiye kapalı kalacak. İçinizde itiraz eden olur mu böyle bir şey? Kuşkusuz kimse itiraz etmez buna. Da böyle bir şeyin olma ihtimali -3 bile değil. Biz hepimiz biliyoruz. Çünkü bir yandan büyük yalanları söyleyenler öte yandan ortaya çıkan yalanlarını toparlamaya çalışıyorlar. Kayıp 128 milyar doların peşine düşen insanları bu çabadan vazgeçirmek için ortaya mesela 14 emekli amiralle ilgili tutuklanma talebini atıyorlar. Gözaltı süresinin uzamasını atıyorlar falan. Ama dün akşam itibariyle 14'ü de denetimli serbestlik koşullarıyla dışarı çıkartılıyor, serbest bırakılıyor. Şimdi 128 milyar doların ortaya çıkması, keşke çıksa biri dese ki ya unutmuşum buldum be bendeymiş, evdeymiş. İşte bunu dediği anda 28 günlük, bırak 28 günlük, 48 günlük kapanmaya herkes razı olacaktır. İnsanlar aptal değil ki ölüme koşarak gitsinler. Kimsenin böyle bir derdi yok. Ama bugün açıklanacak tedbir ne olursa olsun şu demin anlattığım esnafla birlikte 60 milyon, 65 milyon insanı zerre kadar ilgilendirmeyecek. Çünkü onların sorumluluğunda değil. Onlar, bizler canımızla boğuşuyoruz sadece. Hastalığa yakalanmamak için atmadık takla bırakmadık hiçbirimiz. Ağzına burnuna olmadık şeyleri sokan, sıkan, elini kolunu yıkayacağım diye egzama dolan insanlarız biz. Ama bununla bitmedi ki. Sürekli olarak aşağılanıyoruz bir de. Yalanlarla terbiye edilmeye çalışılıyoruz. Ya 84 milyona adil şekilde bölüştürülen sorumluluk aslında 84 milyonla alakası olmayan bir sorumluluk. Bizi hiç ilgilendirmiyor. Sadece ve sadece Türkiye'de o lebalep dudağına kadar ağzına kadar dolu kongre salonlarına giden AKP'lilerin sorunları bunlar. Hastalığı yayanlar onlar. Biz kongre takvimi öncesinde bu çalışmayı gördükten sonra zaten başka bir şey söyleyebilecek durumda değiliz ki. Neden sorumluluğu biz alıyoruz? Üstelik 150 bin doz aşı insaniyet namına Libya'ya yollanıyor ama bizde o 150 bin doz aşıyı alabilecek, alamamış öğretmenler var da. Okullar açık. Sağlık Bakanı'na sorulduğu zaman 8 ve 12. sınıfta öğrencilerin yüz yüze eğitim yapılmasının ne kadar önemli olduğunun kendilerine söylendiği görülüyor ortaya. Milli Eğitim Bakanı işine gelmediği zaman arazi, ortaya çıktığı zaman diyor ki çocuklar kusura bakmayın yapacağız o sınavları. Çocuklardan bahsediyorsunuz da öğretmenler yüz yüze sınav yapıldığı zaman robot süpürgeler yapmıyor ki o sınavları. Öğretmenler giriyor ya ve siz onları aşılamıyorsunuz. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki bugün başlasa o aşılama bütün öğretmenlere yetecek düzeyde aşı yok Türkiye'de. Ve biz sürekli bu yalanın içinde boğuşurken bir yandan Sağlık Bakanı çıkıp bugün Bakanlar Kurulu'nda Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda bir sunum yapılacağını, bu sunumun sonunda da bir takım tedbirlere karar verileceğini söylüyor. Hani yerseniz bir ihtimal vardır belki. Ama bugün Gazete Pencere'nin birinci sayfasına da konmuş önemli bir haber var. Bilim kurulu üyeleri diyorlar ki bizim bilimsel önerilerimizi dikkate alan yok. Ha, orada niye duruyorsunuz sorusu benim gündemimde 8 aydır var biliyorsunuz. Niye duruyorsun o zaman kardeşim, bırak git. Ne yapıyorsa kendi yapsın. Nasıl olsa bilimi sallamıyor bu insanlar. Kısa adı Klimik olan Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap, Genel Sekreteri de aynı kurulun üyesi Serap Şimşek Yavuz. Klimik, kritik bilim kurulu öncesinde yaptığı açıklamayla hem hükümeti hem de bilimsel önerilere kulak vermeye çağırdı hem de alınması gereken önlemleri sıraladı. Dernek, kritik olmayan iş yerinin kapatılmasını, sosyal hareketliliğin durdurulmasını ve uzaktan çalışmaya geçilmesini önerdi. Çok güzel. Nasıl yapacağız bunu? Demin anlattım ya. Şimdi bilim kurulu üyelerinin önerisi bu. Kendilerini kimse sallamıyor. Bunu çok iyi biliyoruz. 3. Bunu yapabilecek paramız yok ki bizim. Ve hepimiz çok iyi biliyoruz ki bu işten zerre kadar anlamayan tek kişi karar verecek bugün buna. Tek kişi. İkincisi, üçüncüsü, beşincisi yok. Sağlık Bakanı'nın yaptığı sunumu sallayan yok. Fırınlara 2 saat önce ekmek üretimini, pide üretimini durduracaksınız diyen İçişleri Bakanı'nı sallayan yok. Milli Eğitim Bakanı ortada yok zaten. Hazine ve Maliye Bakanı arazi. Sonuncuyu kaybettik, 4 ayı geçti. Ve şimdi bir tanesi var, ortaya bile çıkmıyor. Biz bunu neyle yapacağız soruyorum size. Yani birinizin bir fikri varsa lütfen benimle değil hükümetle paylaşsın. Eminim onların da fikre ihtiyacı var çünkü. Ben bunun yapılamayacağını adım kadar iyi biliyorum. Ama hükümetin çok ihtiyacı var. Dün açıklanan rakamlarla 55 bin vakadan bahsediliyor. 55 bin vakadan bahsediliyor. Ve bizim hasta sayımız 2671'e çıkmış. 243 insanı kaybettik. Ve dün Sağlık Bakanı diyor ki 6 büyük ilde yoğun bakım doluluk oranı %80'e ulaştı. Ya bu ne demek? Siz yaptığınız basın toplantısında kendiniz söylediniz daha önce. %65'i geçtikten sonra artık riskli bu iş. Hasta seçmeye başlanacak demektir. Ve COVID-19 teşhisi dışında yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastalara yer açılamayacak demek bu. Siz bizi sallamıyorsunuz ki. Sadece sorumluluk olduğu zaman işinize geldiğinde söylüyorsunuz bunu. Paraya ihtiyacınız olduğunda yastığın altını bir göstersene diyorsunuz. Bir 5 lira 10 lira ateşlesene cep telefonundan diyorsunuz. O kadar. Sorumluluk pay edilmeye geldiği zaman 84 milyonda bir sorumluluğumuz var hepimizin. Ama başarı, hangi başarı bilmiyorum ama o başarıyla bizim hiçbir alakamız yok. 150 bin doz aşı da Libya'ya gidiyor. İçinizde gerçekten COVID-19'la mücadeleyi anlayan var mı? Bunu çok yürekten soruyorum bu soruyu. Gerçekten bu bir eleştiri falan değil. Anlayan var mı? Varsa benimle de paylaşsın. Ben hiçbir şey anlamadım. Dün yapılan o koskoca basın toplantısının ardından hiç kimsenin bir şey söylemediği bir durumda Sağlık Bakanı'nın çıkıp eveleyip geveleyerek böyle saçmalamasını ekstra anlamadım. Ama sonuçta baktığımızda hiçbirimizin elinde bir şey yok. Aa, özür dilerim, var. 84 milyonda bir olarak olmak üzere sorumluluğunuz var. Neyle ilgili sorumluluk? Dedim ya, 12 Eylül faşizmi 1982 yılında anayasasını yazıp halk oyundan geçirdikten sonra zorunlu gönüllülük esasıyla o da böyle bir şey bırakmıştı insanların eline. Elimizde bir anayasa vardı. İçi sorumluluklar bildirgesi gibi. Hakkımız yoktu. Üstelik sorumluluklar tanımlanırken öyle muğlak ifadelerle bırakılmıştı ki herkes o günden sonra aman ağzımızın tadı bozulmasın diye devletten tırsarak yaşamaya başladı. İstenen sanırım o. Benden kork. İyi de senin korkulacak bir şeyin yok ki. Senin neyinden korkayım ben? Elinde paran yok. Gücün yok. Uluslararası camiada seni sallayan yok. Covid-19 mücadelesinde çökmüş durumdasın. Yalanla ortalığı toparlamaya çalışıyorsun ve sonra diyorsun ki ben karar vereceğim. Şöyle bir durumda verebileceğin en büyük karar 150 bin doz aşıyı Libya'ya yollayalım olur. Ve o da haksız bir karar olur. Hiç kimse insanlıktan falan bahsetmesin. Bu ülkede insanlar satın aldıkları, kamu kaynağıyla satın aldıkları aşıya ulaşamıyorlarsa hiç kimse babasının bağından bir parsel bağışlıyor gibi davranamaz. Eğer davranırsa bunun adı halkçılık, toplumculuk, sevmek, sevgi falan olmaz. Böyle olmadığı zaman da 84 milyonda bir payı hiç kimseye bırakmak mümkün olmaz. Kendi taraftarlarınıza, o kongrelere katılanlara, istiyorsanız dağıtın bunu. Ama emin olun onlar da arazi olacaklardır. Bu sorumluluk üstlenilebilecek bir sorumluluk değil çünkü. Ama en basitinden şunu söyleyeyim, bizim hiçbir alakamız yok. Biz kimiz? Vallahi en azından sizin gerçek sorumluların toplasanız hepinizin ulaşacağı sayının en az 3 katı insanlarız. Ve hiçbirimiz bununla ilgili yanlış bir şey yapmadık. Yapmamaya çalıştık. Ama siz toplumu öyle ateşlediniz ki, kongrelerinizle bu mikrobu o kadar yaydınız ki bu virüsü, bugün hepimiz aynı acının altında eziliyoruz. Sorumluluktan bahsedilirken de hepimize birer pay vermenize razı falan değiliz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Dünyanın birçok yerinden insanlar var burada. Farklı siyasal görüşlerden insanlar var. Siyasi görüşü olmayanlar var. Ama hepimizin bir araya gelmemizin tek bir nedeni var. Biz aynı ülkeyi seviyoruz. Biz aynı ülke için iyi hayaller kuruyoruz. Ve hayallerimizde birbirimizi dışlamıyoruz biz. Sen ocusun, sen bucusun, sen şundan geldin, sen bundan gittin, yok bizim hayatımızda. Demokrasi dediğimiz şey çok zor. Gerçekten çok zor bir yönetim şekli. Ama eğer becerilirse dünyanın tadından yenmeyecek tek yönetim şekli aynı zamanda. Çünkü çok büyük bir zenginlik taşıyor insanlara. Kendi gibi düşünmeyen insanlarla bir arada olma fırsatı veriyor. Onlarla birlikte düşünme fırsatı veriyor. Küfür etmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşulabilirse eğer, onların fikriyle zenginleşme şansı sunuyor. İşte yapmaya çalıştığımız hikaye o. Ve eğer siz 6 yıldır bunu yapmaya çalışan yayın bence devam etmeli kardeşim, benim de katkım olsun ama nasıl olacağını bilmiyorum diyorsanız patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarınızla bu yayını destekleyebilirsiniz. patreon.com. YouTube'da yayını şu anda izleyen 3395 eş zamanlı izleyici var. Bunlardan 1128'i yayını beğenmiş durumda. Kalan 2200 kişi sanırım hoşlanmadı yayından ama tuhaf bir şekilde 29 dakika 26 saniyedir buradalar. İlginç. En azından onların belki bu yukarı doğru baş parmak işaretini tıklayarak beğeni tuşuyla böyle bir destekleri olabilir. YouTube çünkü böyle zamanlarda başkalarına da öneriyor bu videoyu. Bak, insanlar bunu izliyorlar. Sen de bir bak istersen diye. Yayının tanıtımı açısından müthiş bir fırsat, müthiş bir destek. Yaparsınız, yapmazsınız, bilmiyorum. Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm size. Ama en büyük desteğinizin burada bulunmak olduğunu unutmayın lütfen. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam bugün hem akşam alınacak önemli, mühim, muhteşem kararları, gerçekten kendi başına Sağlık Bakanı'nın aldığı kararları konuşmak, sadece onu değil, hayatımızı konuşmak üzere ölmez sağ kalırsam buradayım ben. Siz de gelirseniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Herkese çok güzel, çok sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinin yanında olduğu, yüzünün güldüğü, çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.